Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 İsvan 1403, Hicri Kameri 14 Ramazan 1446 ve Miladi Takvimle 15 Mart 2025 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Yahudi icadı, Ramazan özel programı, İmam Hasan Aleyhisselam, Müşteba Aleyhisselam'ın veladet yıldönümü özel programı ve Nehcul Belaga öğütleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi, Amerikalılar eylemde yaptırımı uyguluyor, sözde müzakere talep ediyor açıklamasında bulundu. G7'den İran'a nükleer müzakereleri yeniden başlatma çağrısı. Avrupa Komisyon Sözcüsü, diplomasiyi İran'ın nükleer dosyası için tek kalıcı çözüm olarak gördüklerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı, Nevruz bir kutlamadan öte milletler arası dostluğun sembolüdür dedi. İran Büyükelçisi Rusya ile sürdürülebilir kalkınmaya vurgu yaptı. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hutbesinde Amerikan liderlerinin tutarsız davranışlarına atıfta bulunarak İslam cephesinin küstahlık başlığı talepler karşısında dimdik durduğu ve direndiği vurgulandı. İran Press'in haberine göre Hucetul İslam Ebu Turabi Fert bu haftaki Tahran Cuma hutbesinde yaptığı konuşmada, bugün dünya Amerikan başkanının davranışlarıyla küstahlık ve aşırı talepleri gözlemliyor. Bu koşullarda örnek toplum küfür cephesine karşı en yüksek onur, güç ve nüfuz edilemezlik içinde duruyor dedi. Ebu Turabi Fert, insanlık toplumunu ve mazlum milletleri sömürge ve sömürü altına alan ve başkalarının haklarına tecavüz edenler küstahlığın sembolüdür diye ekledi. Tahran Cuma namazı hatibi, bugün Amerikan liderlerinden gelen tehdidi tüm açıklığı ve netliğiyle görüyorsunuz. Eylemde tehdit ediyorlar, sözde ve yazıda müzakere talep ediyorlar. Ki bu iki davranış tamamen tutarsızdır ifadesine dikkat çekerek, bugün Irak, Filistin, Yemen, Lübnan ve Hizbullah direniş ekseni kafirlere karşı onurun sembolüdür. Ve bu büyük başarı İslam devriminin zaferinin bir sonucudur ki İslam ümmeti için büyük zaferler kazanmıştır vurgusunda bulundu. Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesinden oluşan G7 grubu, Amerika'nın anlaşmaya sadakatsizliğini ve nükleer anlaşmadan çekilmesini dikkate almadan İran'ın nükleer müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Aidan'ın Cuma günü verdiği habere göre Reuters, G7 ülkelerinin nihai bildirisi taslağını gördüğünü bildirdi ve G7'nin bu taslakta İran'dan nükleer konuyu çözmek için diplomasi yeniden başlatmasını istediğini yazdı. G7 bu bildiride İslam Cumhuriyeti'ne yönelik iddialarda bulunarak Tahran'ı muhalifleri tutuklamak ve yurt dışında suikast girişimlerinde bulunmakla suçladı. İslam Cumhuriyeti'nin bölgede terörle mücadelenin temel direklerinden biri olduğu ve batılı yetkililerin de İran'ın IŞİD ile mücadeledeki rolünü defalarca övdüğü bir ortamda G7 bu bildiride Tahran'ın bölgede istikrarsızlık kaynağı olduğunu iddia etti. Bu iddiaların Batı'nın Trump yönetiminin politikası çerçevesinde müzakereleri İran'ın nükleer programıyla sınırlandırmama amacıyla beklentileri artırma senaryosuyla siyasi çabalarına hizmet ettiği görülüyor. Amerika ve İngiltere'nin etkisi altındaki G7, Rusya ve Çin'in ortak ve ayrı açıklamalarla Tahran'ı Washington'un tehditlerine karşı desteklediği bir ortamda İran'a karşı tavır aldı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de üçlü bir toplantıya katılmak üzere bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ile yaptığı görüşmede Batı'nın İran'a karşı tetik mekanizmasını kullanmasının sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Wang, böyle bir adımın Tahran ile nükleer anlaşmaya varmak için yıllardır süren diplomatik çabaları boşa çıkaracağını söyledi. Avrupa Komisyon Sözcüsü, diplomasiyi İran'ın nükleer dosyası için tek kalıcı çözüm olarak gördüklerini belirtti. Avrupa Komisyon Sözcüsü, İran, Çin ve Rusya arasında Pekin'de yapılan üçlü görüşmelere tepki olarak yaptığı açıklamada, bu toplantıdan haberdar olduklarını ve diplomasiyi İran'ın nükleer dosyası için tek kalıcı çözüm olarak gördüklerini vurguladı. Enver El-Uni, Cuma günü Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin, İran ve Rusya arasında yapılan üçlü toplantıdan haberdarız. Bu ülkelerin tümü, İran nükleer anlaşmasının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının taraflarıdır, dedi. Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki son açıklamalarına atıfta bulunan El-Uni, ülkemizin barışçıl nükleer programına ilişkin siyasi iddiaları tekrarlayarak, bir kez daha vurguluyoruz ki İran'ın nükleer programını sürekli genişletmesi 2231 sayılı kararla onaylanan taahhütleriyle tamamen çelişmektedir. Aynı zamanda diplomatik bir çözümün yerini alabilecek kalıcı bir alternatif bulunmamaktadır ifadelerini kullandı. Avrupa Komisyon Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin nükleer müzakerelerdeki rolüne ilişkin bir soruya yanıt olarak, Avrupa Birliği'nin diplomatik bir çözüme ulaşmak için iletişim kanallarını açık tutmaya devam ettiğini belirtti. Basın toplantısının başka bir bölümünde Avrupa Komisyon Sözcüsü'ne Avrupa Birliği'nin Tahran'la nükleer konuda mevcut iletişimi soruldu. Sözcü bu aşamada söyleyebileceğim şey İran'la temasların devam ettiğidir yanıtını verdi. İran Dışişleri Bakanı, Nevruz'un ulusal bir kutlamadan öte kültürel bağların, milletler arası dostluğun veya doğaya ve zamana saygının bir sembolü olduğunu söyledi. Abbas Irakçı Cuma akşamı Tahran'daki Azadi Meydanı'nda düzenlenen Dünya Nevruz Kutlaması'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Nevruz'u kültürel mirasları olarak kabul eden dost ülkelerin temsilcileriyle bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum, dedi. İran Dışişleri Bakanı Irakçı bugün Nevruz'u ortak kültürel mirasları olarak kabul eden milletlerin temsilcileriyle bir arada bulunmaktan gurur duyuyorum. Nevruz, ulusal bir kutlamadan öte kültürel bağların, milletler arası dostluğun, doğaya her zaman saygının bir sembolüdür. Bu kadim gelenek, yüzyıllardır Güney Asya'dan Balkanlara, Orta Asya'dan Kafkasya'ya ve ötesine uzanan geniş bir coğrafyada umut, yeniden doğuş ve dayanışma için ilham kaynağı olmuştur. Bu kutlama tarihin derinliklerinden gelen kadim bir bilgeliği hatırlatır ve barış, yenilenme ve barış içinde bir arada yaşamanın mesajını taşır ifadelerini kullandı. Irakçı, İran'da Nevruz sadece takvime bağlı bir olay değildir. Geçmişi düşünmek, şimdiyi gözden geçirmek ve daha iyi bir geleceğe umut bağlamak için bir fırsattır. Bu kutlama insanları bir araya getirir, güzel gelenekleri yaşatır ve şefkat, empati ve cömertlik gibi değerleri halkımızın kalbinde güçlendirir dedi. İran Dışişleri Bakanı, günümüzün zorlu dünyasında diyalog, anlayış ve işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Nevruz geleneği özünde dostluk ve etkileşimin mesajını taşır. Bu kutlama milletlerin coğrafi sınırlar ve siyasi farklılıkların ötesinde ortak insani değerler etrafında bir araya gelebileceğini, barış ve kalıcı dostluk temelinde bir dünya inşa etmeye katkıda bulunabileceğini gösterir diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanlığı'nın uluslararası kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu özel temsilcisiyle görüştü. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi, Rusya Devlet Başkanı uluslararası kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu özel temsilcisiyle yaptığı görüşmede sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için bu alanda ikili işbirliğinin güçlendirilmesini talep etti. İran'ın cumartesi sabahı yaptığı habere göre Kazım Celali, Boris Yorgievich Titov ile yaptığı görüşmede uluslararası sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belirlenmesinde ülkelerin ulusal değerlerinin ve geleneklerinin korunmasının önemini vurgulayarak bağımsız ülkelerin vatanın tek taraflı değer dayatmalarına karşı mücadelede işbirliği yapabileceğini söyledi. Titov da bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti ile sürdürülebilir kalkınma alanında çeşitli alanlarda işbirliğine sıcak baktığını belirterek, kalkınma sorunlarıyla mücadelenin ülkelerin grup işbirliğini gerektirdiğini ve Rusya Federasyonu'nun özellikle ekonomi ve ticaret alanındaki başarılı deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti. Başka bir habere göre Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Şeyh Ravil Aynuddin tarafından İslam ülkelerinin büyükelçilerine yönelik Ramazan Dostluk Köprüsü başlıklı iftar yemeği İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi'nin katılımıyla düzenlendi. Bu törende Kazım Celali Şeyh Ravil Aynuddin ile yaptığı görüşmede Rusya'daki Müslüman toplumu ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini vurguladı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Yardımcısı, Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. oturumunda bir konuşma yaptı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Büyükelçi Yardımcısı, Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. oturumunda yaptığı konuşmada, İranlı kadınların kendileri ve toplumları için daha adil bir gelecek inşa etmekte kararlı olduklarını belirtti. Zehra İrşadi, yerel saatle Cuma günü New York'ta düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69. oturumunda yaptığı konuşmada, tek taraflı zorlayıcı yaptırımların olumsuz etkilerine ve başarısız maksimum baskı politikasına rağmen, İranlı kadınlar ilerleme yolunda devam ederek toplumlarını ve ailelerini güçlendiriyor, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Yardımcısı, İranlı kadınların direnç, kararlılık ve azminin yaşamlarının her alanında ilerleme kaydetmelerinde kilit bir faktör olduğunu vurguladı. Bazı yabancı ülkelerin baskı yoluyla kadınların haklarını zayıflatmaya çalıştığını belirten Irşadi, İranlı kadınlar kendileri ve toplumları için daha adil bir gelecek inşa etmekte kararlı olmaya devam edecekler ifadelerini kullandı. Irşadi ayrıca bölgemizde Siyonist apartheid rejiminin Gazze'deki vahşi eylemleri, soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan başka bir şey değildir. Masum sivillerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların kitlesel olarak katledilmesi, hayati altyapının kasıtlı olarak yok edilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin vahşice yerinden edilmesi en temel insan haklarının tarif edilemez bir şekilde ihlalidir. Bu suçlar yalnızca tekil olaylar değil, aynı zamanda Filistin halkını yok etme ve kimliklerini ve onurlarını silme yönünde organize bir çabanın parçasıdır. Gazze'ye yönelik devam eden şiddet, Filistinli kadınların ve kız çocuklarının en temel insan haklarından yararlanmalarını engellemeye devam ediyor ve onların güçlenmelerine yönelik her türlü imkanı ortadan kaldırıyor. Uluslararası toplum bu vahşeti doğru bir şekilde tanımalı ve bu suçların faillerini sorumlu tutmak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçmelidir diye ekledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ve büyükelçisi Müslümanlara yönelik artan nefret söylemini kınayarak İslamofobinin Siyonist rejimin işgalini ve suçlarını meşrulaştırma aracı olduğunu söyledi. Emir Said Erivani, Cuma günü Birleşmiş Milletler'in İslamofobi ile mücadele gününü anmak üzere düzenlenen üst düzey toplantıda yaptığı konuşmada, Siyonist rejimin işgali ve Filistin halkına yönelik sürekli baskıya değinerek, dünya her gün ana vatanlarında işgal altında yaşayan Filistinlilere yönelik vahşi saldırılara tanık oluyor. Kudüs'ü işgal eden rejim, müttefikleriyle işbirliği içinde İslam ile terörizm arasında sahte bir bağlantı kurarak savaş suçlarını, apartheid politikalarını ve sistematik baskıyı meşrulaştırmaya çalışıyor, dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ana akım medya ve sosyal medya platformlarının İslamofobi yaymadaki rolüne değinerek bu propaganda ağları yalnızca Müslümanları hedef almıyor. Aynı zamanda nefret ortamını körükleyerek Filistin halkının meşru direnişini de itibarsızlaştırmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. İslami Direniş Hareketi Hamas, Amerika ve Avrupa'nın El-Aksa uydu kanalının tüm uluslararası uydulardan kaldırılmasına yönelik ortak kararını şiddetle kınadı ve bunu medya özgürlüğünün açık bir ihlali ve Filistin halkının sesini dünyaya duyurma hakkının gaspı olarak nitelendirdi. İran'ın Filistin Sama Haber Ajansı'na dayanarak verdiği haberde Hamas'ın yaptığı açıklamada bu haksız karar Filistin halkının çektiği acıları ve işgalcilerin suçlarını dünyaya yansıtan bağımsız Filistin medyasına yönelik doğrudan bir saldırıdır. Bu adım ifade özgürlüğünü bastırma ve Siyonistlerin organize terörizminin gerçek yüzünü ortaya çıkaran platformları susturma çabasının bir parçasıdır. Aynı zamanda bu karar Filistin anlatısını sansürleme, uluslararası medyanın Gazze'deki gelişmeleri kapsamasını sınırlama ve bölgede faaliyet gösteren gazetecilere yönelik sürekli saldırıların hedefli politikalarının bir parçasıdır, denirdi. Amerika, Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi'ni Amerika ve Amerikan Başkanı'na yönelik nefreti nedeniyle istenmeyen kişi olarak nitelendirdi. İran'ın haberine göre Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cumartesi sabahı iki sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İbrahim Rasool, Güney Afrika'nın Amerikan Büyükelçisi artık büyük ülkemizde kabul edilmemekte ve hoş karşılanmamaktadır, dedi. Irak Başbakanı, Cuma günü IŞİD'in Irak ve Suriye valisi olarak bilinen Abdullah Mekki, namı diğer Ebu Hudeyfe'nin öldürüldüğünü duyurdu. El Alemin haberine göre Muhammed Şia Es-Sudani, X üzerinden düzenlenen açıklamada Irak güçleri, karanlık güçler ve terörizmle mücadelede önemli zaferler elde etmiştir, dedi. Sudani, Irak Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin desteği ve koordinasyonuyla Abdullah Mekki Mustah el-Rıfai, namı diğer Ebu Hudeyfe'yi öldürmeyi başardığını belirtti. Daha önce en az iki kez Ebu Hudeyfe'nin öldürüldüğüne dair haberler çıkmış, ancak bu haberler Irak'ın resmi kaynakları tarafından doğrulanmamıştı. Ve son haberimiz. Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı ülkenin elektrik şebekesinin çöktüğünü ve milyonlarca kişinin karanlıkta kaldığını duyurdu. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25 İsvan 1403, Hicri kameri 15 Ramazan 1446 ve miladi 15 Mart 2025 Cumartesi. ...1443 yıl önce, bugün Hicri kameri 15 Ramazan 3 tarihinde Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hasan Müçteba Aleyhisselam mübarek gözlerini dünyaya açtı. O Hazret İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin denetiminde ve Hazreti Muhammed'in kızı ve damadı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bağrında terbiye edilip yetişti. Ve değerli babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Hicri kameri 40 yılında şehit düşmesinden sonra Müslümanların imamet ve liderliğini üstlendi. Başlangıçta Müslümanlardan birçoğu Hazret'e biat etti. Ancak Muaviye liderliğindeki Emevi hükümeti İmam Hasan Aleyhisselam'a düşmanlık etti. Nihayet İmam Hasan Aleyhisselam Emevilerle mücadele etmek için onlarla savaşmaya hazırlandı. Ancak o Hazret'le birlikte savaşmaya gidenlerin birçoğu düşmanın yalanlarına kandı ve imamı yalnız bıraktı. İmam Hasan Aleyhisselam tedbir ve uzak görüşlülüğü ile ve İslam'ın bekasını korumak hedefiyle barışı kabullenmek zorunda kaldı. İmam Hasan Aleyhisselam'ın veladetini tebrik ederken o Hazret'ten bir vecizeyi sizlere aktarmak istiyoruz. İmam Hasan Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir insanın cisminin gıdasını düşünüyor da neden ruhunun gıdasını düşünmediğini şaşırıyorum. ...1063 yıl önce bugün Hicri kameri 15 Ramazan 383 tarihinde Müslüman bilim adamı ve edip Ebubekir Muhammed bin Abbas Harezmi İran'ın kuzeydoğusundaki Neyşabur kentinde vefat etti. Güçlü hafızaya sahip olan Harezmi şiir ve Arap tarihi alanlarında büyük yeteneği vardı. Harezmi Resail adlı eseri kaleme aldı. ...481 yıl önce bugün Hicri kameri 15 Ramazan 965 tarihinde İslam dünyasının ünlü alim ve fakihlerinden Şehid-i Sani lakaplı Zeynettin bin Ali şehit düştü. ...118 yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 İsven 1285 tarihinde İranlı zevk sahibi ve yetenekli şair ve yazar Pervin E.Tesami, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde fazıl ve edep bir ailede dünyaya geldi. İran ve Arap edebiyatını babasının gözetiminde öğrenen Pervin E.Tesami'nin şiir zevki ve ilgisi aslında çocukluğunda ortaya çıktı. Tahsili döneminde okulun en iyi öğrencisi sayılan Pervin E.Tesami, liseyi bitirdikten sonra Tebriz'de ders vermeye başladı. Pervin E.Tesami'den geriye kalan eserler arasında kasideler, mesneviler ve gazelleri içeren şiir divanıdır ki bu eser insani, ahlaki ve sosyal konuları içeriyor. Bu ünlü şair Hicri Şemsi 1320 yılında 35 yaşındayken vefat etti. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25 İsvan 1363 tarihinde İran halkının kutsal savunma döneminin tedbirli ve cesur komutanlarından Mehdi Bakeri, mütecaviz Irak ordusunun saldırılarına karşı verdiği mücadelede şehit düştü. Hicri Şemsi 1333 yılında İran'ın batısındaki Miyandoab kentinde dünyaya gelen Bakeri çocukluğunda annesini kaybetti. İran'da İslam devriminin zaferiyle birlikte Mehdi Bakeri, İslam devrimi muhafızlar ordusuna üye oldu ve liyakatli olmasından dolayı devrim mahkemesi savcısı ve ardından Urumiye Belediye Başkanı oldu. Irak'ın İran'a karşı savaşının başlamasıyla Bakeri savaş cephelerine gitti ve sahip olduğu liyakat ve dirayeti sebebiyle Aşura ordusunun komutanı olarak seçildi. Nihayet bu yorulmaz komutan Bedir askeri operasyonunda düşman tarafından doğrudan hedef alındı ve arzu ettiği şehadet derecesine ulaştı.
İran Radyo Podcast.
Yahudi Halkının İcadı isimli podcast serisinin ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Yahudi kavmi, atalar diyarı, sürgün, İsrail'e göç, İsrail toprağı, tövbe diyarı ve benzeri kelimeler, İsrail'de ulusal geçmişin yeniden inşasında kullanılan temel terimlerdir. Ancak bu kelimelerin çoğu, bu rejim tarafından tarihi çarpıtmak ve kendileri için bir tarih, kimlik ve etnik köken inşa etmek için uydurulmuş ve sahtedir. Evet, bugünlerde İsrail'in Gazze'ye yönelik yıkıcı saldırıları ve Filistinlilere yönelik soykırım, dünya gündeminin en önemli haberleri arasında yer alıyor. Siyonistler, Aksa tufanı intikamını almak için hiçbir kırmızı çizgi tanımıyorlar. Son 75 yılda Siyonistler Filistin'i işgal etmek ve sahte İsrail rejimini kurmak için hiçbir suç ve cinayetten kaçınmadılar. Ancak kamuoyunu haklı çıkarmak ve Filistin işgalini meşrulaştırmak için her zaman mazlum numarası yapmaktan da geri kalmadılar. Siyonistlerin en önemli mazlum numarası aracı, İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılan katliam olan Holokast'tır. Dünyanın herhangi bir yerinde İsrail'in Filistin işgali altındaki topraklardaki eylemlerini eleştiren herkes antisemitizmle suçlandı ve çoğu Batı ülkesinde kınandı. Ağır para ve hapis cezalarına çarptırıldı. En hafif ceza işten atılma, sosyal ve medya faaliyetlerinde kısıtlamaydı. Her zaman şu soru akıllarda kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da Yahudileri öldürenler Avrupalılardı. Neden Filistinliler ve Müslümanlar bu katliamın bedelini ödemek zorunda kalsın? Tabii ki İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudilere yapılan katliamla ilgili farklı hikayeler bulunmakta. Öyle ki birçok Batılı yazar Holokost'u bir efsane olarak görüyor. Elbette bu podcast'te Holokost konusunu derinlemesine incelemek istemiyoruz. Siyonistler Filistin işgalini haklı çıkarmak için başka bir araca başvurdular. Bu Filistin'de bir ulusun vatanı kurma hakkının tarihi inşasıdır. Bu tarih inşası o kadar temelsiz ki Filistin işgali altındaki topraklarda yaşayan bazı Yahudi düşünürler de dahil olmak üzere, bazı Yahudi düşünürler Siyonistlerin Filistin topraklarındaki Yahudi halkının tarihi hakkındaki bu inşasını sorguluyorlar. Bu podcast Siyonistlerin Yahudi halkının tarihi olduğu bir uydurma hikayesini sorgulamayı ve Yahudi etnik kökeninin uydurma nedenlerini ortaya koyma amaçlıdır. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Yahudi Halkının İcadı adlı kitap, Filistin işgali altındaki topraklarda yaşayan bir Yahudi tarafından yazılan kitaplardan biridir. Yazar Shlomo San, Tel Aviv Üniversitesi'nde tarih dersleri vermektedir. Tel Aviv Üniversitesi tarih profesörü olan San, Yahudi Halkının Tarihi adlı kitabında Siyonistlerin Yahudi halkı ve ulusunun tarihi hakkındaki anlatısını sorguluyor. San'ın en önemli eleştirmenleri Tel Aviv Üniversitesi'ndeki meslektaşlarıdır. Shlomo San kitabının ön sözünde bu konuda şöyle yazıyor. Küçük hatalar üzerinden yaygara koparmak bir yana, esas şikayetleri uzmanlık alanımın Batı Avrupa olması nedeniyle Yahudi tarihi hakkında tartışma hakkım olmadığıydı. Ana akım düşünceyi sorgulamadıkları sürece Yahudi tarihiyle ilgilenenlere yönelik böyle bir eleştiri gelmiyordu. Shlomo San, Yahudi halkı, atalar diyarı, sürgün, İsrail'e göç, İsrail toprağı, tövbe diyarı gibi kelimelerin İsrail'de ulusal geçmişin her türlü yeniden inşasında ana kelimeler olduğunu ve bunların kullanımından kaçınmanın sapkınlık olarak kabul edildiğini savunuyor. O, kitabın başında hem akademide hem de akademi dışındaki birçok eleştirmenin bulunduğu güvensiz bir ortamda Yahudi halkı hakkında soru ve cevaplar ortaya koyduğuna dikkat çekiyor. Aynı şekilde işgal altındaki topraklarda, hatta Batı ülkelerinde Holokost'un boyutları hakkında şüphe uyandıracak her türlü soru cezai yaptırımlara yol açıyor. İşgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi halkı diye bir varlığın varlığıyla ilgili soru sormak da yasaktır. Kitabın yazarı Shlomo San bu konuda şöyle yazıyor. Yahudi tarihi konusunda tanınmış uzmanlar ilk bakışta şaşırtıcı olabilecek ancak temel olan basit sorularla karşılaşmaya alışık olmadıkları için belki de bunu onlar yerine yapmakta fayda var. Örneğin bir Yahudi milleti gerçekten binlerce yıl var mıydı? Diğer halklar sallantıda ve kaybolurken. Kutsal kitap ne zaman yazıldığını veya değerlendiğini kimsenin bilmediği ciltlerinin ne zaman yazıldığını veya değerlendirdiğini bilmeyen bu devasa ilahiyat metinleri kütüphanesi, bir milletin doğumunu kaydeden güvenilir bir tarih kitabı nasıl oldu? Shlomo San, Yahudi halkıyla ilgili şüpheler hakkında şöyle diyor. Eğer dünya Yahudileri gerçekten bir millet olsaydı, Kiev'deki bir Yahudi ile Fas'taki bir Yahudi arasındaki ortak kültürel unsurlar, dini inanç ve bu dinin bazı ritüelleri dışında hangileri olurdu? Belki de bize söylenen her şeye rağmen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi zafer kazanan rakiplerinin ortaya çıkışına kadar geniş çapta yayılan, ardından aşağılama ve zulüm nedeniyle modern zamanlara kadar dayanmayı başaran sadece çekici bir dindi. Peki son 130 yıldır Yahudi milliyetçiliğinin savunucularının ilan ettiği gibi Yahudiliğin her zaman bir inanç, kültür olduğu ve tek bir ulus kültür olmadığı fikri onun geçerliliğini azaltır mı? Siyonistler Yahudi toplumlar arasında kan bağını korumaya büyük önem verirler. Bu nedenle Yahudiler arasındaki evlilikleri ve Yahudi olmayan takipçilerin Yahudi ailelerine girmesini engellemeyi savunurlar. Shlomo San bu konuda belirsizlikler ortaya koyuyor ve şöyle soruyor. Yahudi toplumları arasında
ortak bir kültürel unsur yoksa, kan bağları onları nasıl birbirine bağlayabilir ve ayırabilir? Bu fikir, Yahudilerin kan ve ırk bakımından üstün bir ırk olduğu fikrine dayanmaktadır. Yahudi Halkının İcadı kitabının yazarı bu konuda şöyle yazıyor. Avrupa'da bir zamanlar herkesin tüm Yahudilerin farklı kökenlere sahip bir millete ait olduğunu söylemesi anında Yahudi düşmanı olarak nitelendirilirdi. Bugün dünyada Yahudi olarak adlandırılan insanların asla bir halk veya millet olmadığını ve hala olmadığını söylemeye cesaret eden herkes anında Yahudi düşmanı olarak dışlanır. Yahudi Halkının İcadı kitabının yazarı, modern çağlarda ulusun veya milletin şekillendiğini, ülkelere ve milletlere kimlik kazandırdığını kanıtlamaya çalışıyor. Tıpkı her insanın akışkan ve çeşitli kimlik özelliklerinden oluşması gibi, tarih de diğer şeylere yanı sıra hareket halinde olan bir kimliktir. Shlomo San, Yahudi Halkının İcadı adlı kitabında tarihçiler tarafından yazılan Yahudi halkı hakkındaki teorileri ve hikayeleri inceleyerek okucuya Yahudi tarihi yazımının gerçeğe değil daha çok bir efsaneye benzediğini göstermeye çalışıyor. Eski yazarlar ve derleyiciler, tutarlı bir dini topluluk yaratmak için çok sayıda görkemli geçmiş politikası kullanarak Kudüs'te bir dini merkezin istikrarlı ve sağlam bir geleceğini sağlamaya çalıştılar. Putperest cemaatten ayrılmakla ilgilenen bu kişiler, kökenleri başka bir yerde olan kutsal seçilmiş İsrail halkı kavramını icat ettiler. Yahudi Halkının İcadı kitabına göre, kutsal kitapta adı geçen liderler, yargıçlar, kahramanlar, krallar ve rahiplerden bazıları tarihi figürler olabilir. Ancak zaman, ilişkiler, motivasyonlar, gerçek güç, yönetim sınırları, etki ve ibadet tarzları, yani tarihte gerçekten önemli olan şey, daha sonraki dönemlerin hayal gücünün bir ürünüydü. Aynı şekilde kutsal kitaptaki hikayelerin fikirsel ve dini tüketicileri, yani erken Yahudi dini toplulukları çok daha sonraları ortaya çıktı. Shlomo San kutsal kitapla nasıl bakılacağına dair bir örnek veriyor. Shakespeare'in Julius Caesar oyununun artık Antik Roma hakkında çok az şey anlattığını ve 16. yüzyılın sonlarındaki İngiltere hakkında çok şey anlattığını bilmenin oyunun gücünden ödün vermediğini ve bize tarihi değerini farklı bir açıdan görmemize yardımcı olduğunu söylüyor. Einstein'in 1905 devrimini anlatan Battleship Potemkin filmi de bu isyandan çok az bahsederken 1925'te filmin yapıldığı Bolşevik rejiminin ideolojisi hakkında çok şey anlatıyor. Kutsal kitapta ve buna bakış açımız böyle olmalı. Kutsal kitap tasvir ettiği zaman hakkında bize bir şey öğretebilecek bir anlatı değildir. Onu yazan zaman hakkında bilgilendirici ve etkileyici bir dini söylemdir. Yahudi halkının icadı kitabının yazarına göre kutsal kitaba 19. yüzyılın ikinci yarısında nasyonalizm öncesi Yahudi tarih yazımının ortaya çıkışından önce bakmak, kutsal kitaba bugünkü Yahudi ulusunun ortaya çıkışında öncü bir rol verdi. Kitap Dini Risaleler Kütüphanesi'nden tarih bölümüne taşındı. Yahudi milliyetçiliğinin takipçileri onu giderek artan bir şekilde sanki güvenilir bir tanıklık gibi okumaya başladılar. Aslında bu kitap sorgulanmaması gereken mutlak bir gerçeği temsil eden efsanevi bir tarih statüsünü yükseltildi. Bu andan itibaren kutsal kitap dini olmayan bir kutsallık kazandı ve kimse onun kutsallığına yaklaşamadı ve insanlar ve milletler hakkındaki herhangi bir düşünce ondan başlamalıydı. Kutsal kitap çok farklı geçmişlere ve dini olmayan kültürlere sahip insanları bir araya getiren ortak bir atadan gelen bir halkın sembolü haline geldi. Bu hala dinleri nedeniyle nefret edilen ancak nadiren uyguladıkları bir dinin mensupları oldukları gerçeğine rağmen. Bu kendilerini modernitenin kaotik pazarında kaybolmuş gören insanlar için tarihi neredeyse yaratılışa kadar uzanan kadim bir halk imajının gizli anlamıydı. Bu hayali Yahudi halkı ve sürgünleri fikri 1948'de sahte İsrail rejiminin kuruluş bildirgesinde ve Filistin topraklarının işgalini meşrulaştırmak için kullanıldı. Halk sürgün edildikten sonra bile tüm sürgün dönemi boyunca bu topraklara bağlı kaldı ve asla bu topraklara dönme ve burada siyasi özgürlüklerini yeniden kurma umut ve duasından vazgeçmedi. Shlomo Sand, Yahudi halkının icadı kitabının sürgün icat edildi. Din davetine ve din değiştirmeye çağrı başlıklı 3. bölümünde şöyle yazıyor. Milli efsane, Yahudilerin uzun ve zor bir sürgüne sürüklenerek ve denizlerde ve karalarda dünyanın en ücra köşelerine göç etmeye zorlandıkları bir sürgün ve göçmen olarak tasvir edilmesini emretti. Sonunda Siyonizmin doğuşu onları toplu olarak dönmeye ve efsanevi ana vatanlarına geri dönmeye teşvik etti. Bu vatan asla Arap fatihlere ait olmamıştı. Bu topraksız bir halkın, halksız bir toprak üzerinde iddiası işte buradan başlıyor. Bu sahte sürgün hikayesi, Siyonistlerin yazdığı resmi ve ulusal bir anlatı haline geldi. Hayali bir tarihin ürünü olan bir hikaye. Evet değerli dinleyicilerimiz, Yahudi Halkının İcadı isimli podcast serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Yahudi ulus inşasının sahte ve uydurma yönlerini daha ayrıntılı bir şekilde ele almaya çalışacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir Bölütere web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatlara ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hilal Cenan bahçesinden geliyor. Uyanık olun, Ramazan ayı geldi. Bu ayın ilk gecesi ayın peşinden gitme. Bu ayın ayı gece yarısından geliyor.
Evet, ihsan sofrasının başında oturanlara selam olsun. Mübarek Ramazan ayının ortalarına yaklaşmak üzereyiz. Bize şimdiye kadar oruç tutma ve ibadet etme gücünü inayet eden Yüce Allah'a hamdolsun. Hepimiz Allah'tan gücümüz yettiğince ona ibadet etmeyi niyaz ediyoruz. İster cismi, ister mali gücümüz olsun, fark etmez. Allah Resulü'nün sevgili torunu, İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'ın Mesud veladeti bahanesiyle ikram günü olarak adlandırılan mübarek Ramazan ayının ortasında fukarayı ve muhtaç insanları unutmayalım. Ve Yüce Allah'ın bize inayet buyurduğu her şeyden onları da nasipsiz bırakmayalım.
Allah Resulü Şaban ayının son cuma günü insanlara hitaben bir hutbe okudu. Ve Allahü Teala'ya hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar, size içinde Kadir gecesi denen ve bin geceden daha üstün olan bir ay geldi ki o ay Ramazan ayıdır. Bu ayda Allah için hayır bir amelde bulunursa mükafatı ilahi vaciplerden birini yapan kişinin mükafatı kadardır. Ve eğer bu ayda ilahi vaciplerden birini yapmışsa ilahi 70 vacibi yapan kişiye verilen mükafatla mükafatlandırılır.
Mübarek Ramazan ayının hikmet ve felsefelerinden biri zenginlerin yoksul insanlarla eşitliği ve onların acılarını paylaşmasıdır. Oruç tutan Müslüman insan mübarek Ramazan ayında çektiği açlık ve susuzlukla kıyamet gününde çekilecek açlığı ve susuzluğu hatırlamanın yanında bu dünyada da yoksulların ve fukaranın çektiği açlığı ve susuzluğu hatırlamış olur. Özellikle bu ayda fukaraya yardımcı olmanın sevabı diğer aylara kıyasla kat kat fazla olduğunu unutmaz. Bu yüzden mübarek Ramazan ayının bir adı da yardımlaşma anlamına gelen muvasat ayıdır. Muvasat sözcük anlamı ile başkalarına yardım etmek ve onları elimizde var olanla ortak etmektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin tabiriyle muvasat eşitlik anlamına musavvattan farklıdır. Muvasat mümin kardeşe tüm işlerde yardım ve eşlik etmektir. Eğer insan fikri, mali, fiziki ve benzeri yardımlar onun görevi olduğunu düşünürse bu muvasattır.
Değerli dostlar, mübarek Ramazan ayında üzerine sık sık vurgu yapılan muvasat özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemde oldukça önemlidir. Bilindiği üzere son dönemde koronavirüs salgını yüzünden birçok insan işini kaybetti ve yine bu salgın yüzünden birçok iş yeri kapandı ve sonuçta insanlar evlerini ve ailelerini geçindirmekte sıkıntı yaşamaya başladı. Gerçi birçok oruçlu Müslüman Ramazan ayını muvasat ayı ilan eden İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve ömürlerini muvasatla geçiren ehl-i beyt fertlerine uyarak bu konuya özel önem verdiği ve geçen sene yaptıkları gibi bu yılı da yardımlaşmalarıyla dünya halkına muvasat ve gönül birlikteliğinden en güzel örnekleri sunmaya başladı.
Evet değerli dinleyicilerimiz, sohbetimizin devamında oruç ile ilgili birkaç hükmü gözden geçirmek istiyoruz. Oruç tutan insan ne zaman kasıtlı ve bilinçli olarak orucu bozan bir amelde bulunursa orucu bozulur. Ve eğer o amel kasıtlı değilse, örneğin ayağı kayarak suya batarsa veya unutkanlık yüzünden yemek yerse veya boğazına zorla bir şey dökülürse, ister vacip ister müstahap olsun orucu bozulmaz.
Eğer oruç tutan insan sehven orucu bozan bir şey yapar ve ardından orucu batıl olduğunu zannederek kasten orucu bozan bir amelde bulunursa orucu batıl olur. Yine eğer biri orucu açan veya bozan bir şey yapıp yapmadığında kuşku duyuyorsa, örneğin boğazına koyu toz kaçıp kaçmadığından veya ağzına su girip girmediğinden kuşkusu varsa orucu sahihtir ve bozulmamıştır. Şimdi umarız hepiniz oruç ahkamına uyarak bu ibadetinizin daha da makbul olmasına özen göstersiniz. Şimdi ise Ramazan ayında dua meselesiyle devam etmek istiyoruz.
Evet, başta mübarek Ramazan ayı olmak üzere kulluk halleri arasında en önemli hallerden biri, İslam peygamberinin de üzerine vurgu yaptığı uzun secde halidir. Aslında Allah'a secde etmenin ve kulluğun ifade edilmesinin ne kadar rahmet ve berekete vesile olduğunu ancak Allahu Teala ve evliyaları bilir. Biz de mutlaka bu mübarek ayda kulluğumuzu ifade etmek için uzun secde yapalım. Yüce Allah'a secde etmek için en uygun zamanlardan biri seher vaktinin huzurlu saatleridir. Yüce Allah peygamberini sürekli gece ibadetine ve münacaatına davet ederdi. Nitekim Müzemmil suresinde de şöyle buyurulmakta. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Birazı hariç geceleri kalk, namaz kıl. Gecenin yarısını kıl.
Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. ألا بذكر الله ذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله ذكر الله تطمئن
Mübarek Ramazan ayında sahur vakti Yüce Allah'a ibadet etmek ve yalvarmak ve ilahi bereket sofrasının bereketlerinden bir pay almak için en güzel fırsatlardan biridir. Şimdi ise Ramazan ayının 15. gününün duasını birlikte dinleyelim.
Allahümme erzukni fihi ta'atel haşi'in ve şerah fihi sadri.
Değerli dinleyicilerimiz, mübarek Ramazan ayını karşılamak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizlere iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümü. Değerli dinleyiciler, bugün Ehl-i Beyt imamlarının ikinci nuru, Resulullah'ın torunu ve cennet gençlerinin efendisi İmam Hasan Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıldönümüdür. Bu vesileyle tüm İslam dünyası özellikle de Ehl-i Beyt aşıklarını kutlarken o hazretin feyiz dolu mahzarından faydalanmak istiyoruz. Hicretin 3. yılında Ramazan ayı başlamış ve her gece Allah'a itaat ve kulluk nuru Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam ve Resulullah'ın biricik kızı Hazreti Fatıma'nın mübarek evinden arşa yükseliyor ve melekutun mutahhar ortamını aydınlatıyordu. Hazreti Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın ortak yaşamıyla birlikte aşk ve sevgi dolu bir yuva kuruldu. O iki mutahhar nur aynı kaynaktan saçılıyor ve Resulullah'ın lütfu ve rahmetinden faydalanıyordu. Bu semavi çift yaşadıkları tüm acılar ve sorunları birbirine duydukları karşılıklı ilahi aşk ve sevgiyle tatlıya bağlıyorlardı. Ramazan ayı yarıya yaklaşmış ve gökyüzündeki ay her zamankinden daha farklı ve aydın bir şekilde parlıyordu. Gökyüzündeki dolunay güneşin doğuşunu beklerken yeryüzünde güneş doğdu. İlim ve hilim denizinin birleşme meyvesi olan parlak inci dünyaya geldi. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ilim ve sabır, Hazreti Ali Aleyhisselam ise cömertlik timsaliydi ve Hazreti Hasan Aleyhisselam da her ikisinden bu özellikleri miras alarak dünyaya geldi.
Hasan Hasan صورت سن خلقت سن سن سلام اولسون حسن حسن زینت حق باغ و چمن سن سلام اولسون هر کس üzdüm ders senden ahireti olmaz her yüreğde eşkin olsa hiç kendine doğmaz sen sadeyi zehranın oğlu Ali Murtaza'nın oğlu sen sadeyi zehranın oğlu Ali Murtaza'nın
Rahman suresinin 19 ila 20. ayetlerinde şöyle buyruluyor. Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. İmam Hasan aleyhisselam Resulullah'ın ehl-i beytinden doğan ilk ferttir. Eşsiz bir şeref, ihtişam ve izzete sahip olan İmam Hasan aleyhisselamın büyük babası Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, annesi Hazreti Fatıma ve babası Allah'ın aslanı Hazreti Ali aleyhisselamdır. İmam Hasan aleyhisselam Resulullah ve Emirül Mü'minin mektebinde büyüdü ve dünyanın en seçkin kadını olan Hazreti Fatıma'nın mutahhar kucağında her geçen gün daha da gelişti. İmam Hasan aleyhisselam Resulullah'a çok benzerdi. Öyle ki yaşamının ilk günlerinde Allah Resulü onu kucağında tutarken güzel yüzüne bakarak şöyle buyururdu. Sen yaratılış ve huy açısından bana benziyorsun. Hasan adını Resulullah seçti. Birçok isim ile tanınan Hazreti İmam Hasan aleyhisselam en çok müçteba, zeki, taki ve tayyip olarak tanınırdı. Fakat en şaheste isim ise Resulullah'ın verdiği isim olan Seyyid'di. Halkın ise o Hazreti verdiği isim Kerim'di. Arapçada her kişinin isim, künye ve lakabı vardır. İsim kişiyi tanıtırken lakab ise özelliğini gösterir. Kerim asla başa kalkmadan bağışlayan, ihtiyacı olan kişi bir istekte bulunurken izzeti nefsini ayaklar altına almadan ona yardım eden kişidir. İmam Hasan aleyhisselam muhtaç insanlara böyle yardım ettiği için dost ve düşman herkes o Hazreti Kerim olarak belirdi. Bazen yüklü bir miktar parayı bir yoksula verir ve muhtaç olan kişiyi fakirlikten kurtarırdı. Böylece yoksulluktan imamın yardımı ile kurtulan kişi tüm ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp aynı zamanda haysiyetli bir hayata başlayarak muhtemel bir yatırımla hayatının sonuna kadar kendine gelir sağlardı. İmam yoksul bir ailenin bir günlük ihtiyacını gidererek az bir yardımı yoksul kişiye vermeyi reva görmüyordu. Zira yine gelecek günlerde ihtiyacını gidermek için elini başkalarına uzatmak zorunda kalacaktı. İmamın yaşam hikayesinde bereketli ömrü boyunca iki kez tüm mal varlığını Allah yolunda infak ettiği, üç kez tüm servetini eşit olarak ikiye böldüğü ve yarısını Allah yolunda infak ettiği belirtiliyor. Yüce Allah insanı yaratmaktan hedefinin kulluk etmek olduğunu belirtiyor. Nitekim Zariyat suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu yüzden her Allah'ın kulu sadece Allah'a ibadet etmeli ve sadece onun önünde secde etmeli ve ilahi kemalat ve özellikler ile erdemliğe ulaşmak için hayat yolunu çizmelidir. Mükemmel insan ve ilahi dergaha yakın olan kulların mıstaklarından İmam Hasan Müçteba aleyhisselama değinebiliriz. Zira her durumda sadece ve sadece Yüce Allah'a yönelirdi. Sülhünle safa. İmam Hasan aleyhisselam her zaman kendini Allah'ın huzurunda görürdü. Öyle ki abdest alırken titrediği, yüzünün bembeyaz kesildiği anlatılıyor. Sebebini sorduklarında ise Allah'ın dergahına yönelik durarken başka bir şey beklenmediğini buyururdu. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam ise şöyle buyuruyor. İmam Hasan aleyhisselam kendi döneminin en çok ibadet eden, en takvalı, en üstün insanıydı. Hacca gittiğinde yalın ayak ve yürüyerek giderdi. Ne zaman ölüm, kabir ve kıyameti hatırlasaydı ağlardı. Sırat köprüsünden geçmeyi düşündüğünde ağlardı. Allah dergahında bulunacağını düşündüğünde kendinden geçip bayılana kadar bağırır ve ne zaman namaz kılsaydı vücudunun tüm eklemleri titrerdi. Ve ne zaman cehennem ve cenneti düşünseydi yılan sokmuş gibi kıvranır ve Allah'tan cennet talep ederdi. İlahi peygamberler ve evliyaların özelliklerinden biri, onların görüşünde Allah'ın büyük ve ondan başkasının ise küçük olmasıdır. Onlar Yüce Allah hakkında sahip oldukları görüş ve bilgi nedeniyle her güç, hayır ve bereket kaynağının Yüce Allah olduğunu, Allah'ın desteklediği kişinin tüm dünyanın bir araya gelse bile zarar veremeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Böyle bir bilginin semeresi ise sadece Allah'ın emrine karşı gelmekten başka hiçbir şeyden korkmamalarıdır. Kur'an-ı Kerim, Resulullah'ın kendi evlatlarıyla bile şiddetle ve kötü davranan Arapların kalbini ele geçirmede başarılı olmasını, Resulullah'ın iyi huylu ve şefkatli davranmasında görüyor. Nitekim Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle buyruluyor. Allah tarafından lütfedilen bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, insanlar etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Karara bağlanacak işlerde onlarla istişare et. Kesin kararını verince de yalnız Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
Hasan Hasan adım senin, yolum senin, benim cevabım değil. Adınla ben, yolunla ben şeref tapam, bu iftiharım değil. Çok insanlar gördü çoklu kerameti sende. Hem kerameti hem adalet sehaveti sende.
insani faziletlerin simgesi olan İmam Hasan aleyhisselamın ahlaki özellikleri Resulullah'ın ahlaki özelliklerine çok benziyordu. Günün birinde bir adam ilk kez Medine'ye gitmiş. Diğer Şam ahalisi gibi Muaviye'nin yalanları ve karalama girişimleri sayesinde Hazreti Ali ve evlatlarına karşı büyük kin ve düşmanlık taşıyan adam, İmam Hasan aleyhisselamın güzel yüzünü görünce istemeden ona tutuldu ve adamın kim olduğunu sordu. Onun Hasan bin Ali olduğunu duyunca yüzü buruştu ve küfür etmeye başladı. İmam onun küfürlerini duyunca, "Ey şeyh, muhtemelen birine benzettin," diye buyurdu. Adam, "Hayır, yoksa sen Hasan bin Ali değil misin?" diye sorunca imam, "Evet," dedi. Böylece adam yine küfretmeye başladı. Fakat İmam Hasan aleyhisselam adamın konuşmasının bitmesini bekledi. Ardından yanına gitti ve hafif bir tebessümle şöyle dedi. "Şimdi yorgunsun. Eğer burada garipsen gel beraber gidelim. Boğazın kurumuşsa bir şerbet iç de boğazın tazelensin." Bunun üzerine Şam'dan gelen adam bu müthiş davranışa karşı aniden değişti ve gözleri doldu. "Ben senin ve babanın benim en büyük düşmanlarımdan olduğunuzu sanırdım. Fakat şimdi anladım ki sizler benim için Allah'ın en sevdiği kullarsınız." Ardından İmam Hasan aleyhisselamın evine gitti ve Medine'de olduğu müddetçe o hazretin misafiri oldu. Değerli dinleyiciler, bir kez daha Peygamber Efendimizin sevgili torunu İmam Hasan aleyhisselamın mübarek veladet yıl dönümünü başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine kutluyoruz. Mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belağa öğütleri. Nehcül Belağa'da yer alan Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 5. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Akıllının göğsü sırrının sandığıdır. Güler yüzlülük dostluk bağıdır. Tahammül ayıpların mezarıdır. Sosyalleşme ve insanlarla teamül ve etkileşimde olmak, iyi dostlar edinerek onları elde tutabilmek, hem günümüz modern dünyasında
hem her türlü teknolojiden uzak olan eski zamanlarda insanların düşündüğü konulardan biri olmuştur. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehçül Belâğa'nın 6. hikmetli sözünde evlatlarının endişelerini gidermek için akıllının göğüsü sırrının sandığıdır, güler yüzlülük dostluk bağıdır, tahammül ayıpların mezarıdır diye buyuruyor. İnsanın kalbi sırlar sandığıdır ve anahtarı da dilidir. Ne zaman birinin sırrı açmak istemesek onu kalbimizde saklayacağımızı ve mezara kadar götüreceğimizi söyleriz. Bu yüzden kalbe sırlar sandığı denir. Sandık değerli eşyaların saklandığı yer olduğu gibi insanların sırları da herkesin eline geçmemesi gereken değerli şeylerdir. Bazıları biriyle arkadaş olunca hemen sırlarını paylaşır fakat arkadaşlarının birçoğu çok kısa ömürlüdür ve hatta bugünün dostu yarının düşmanı olabilir. Diğer yandan sırların açıklanması ise insanların iç zafiyetlerini gösterir ve bu da dostlukların temelini zayıflatarak sarsabilir. Bu yüzden akıllı insan arkadaşlarının saygılı ve sağlıklı kalmasını istiyorsa hem kendi sırlarını kalbinde tutmalı hem başkalarının sırlarını açıklamamalıdır. Güler yüzlü olmak da sırdaş olmak gibi arkadaş edinmenin bir diğer gereğidir. Dost bulmak bilindiği gibi kolay değil. Hazreti Ali Aleyhisselam veciz sözü arkadaş bulmak için en kısa ve masrafsız yöntemdir. Üstelik güler yüzlü olmak aynı zamanda insanı güzelleştirir. Bu yüzden gençlik ve ergenlikten güler yüzlü olmayı alışkanlık haline getirmeli ve onun insan çevresindeki şaşırtıcı etkilerini görmeli. Arkadaş edinmenin bir diğer önemli konusu ayıplara tahammül etmektir. Üstelik devam etmesini de garanti eder. Bu yüzden arkadaşlarının kusurları ve ayıplarını görmezden gelmek gerekir. Kimsenin hatasız olmadığını unutmamak gerekir. Ayetullah Seyyid Ebu'l-Kasım Hoyi şöyle buyuruyor. Mezarın, murdarın kötü kokusu, İçinde gizlediği ve insanları da kirliliklerden koruduğu gibi başkalarının kötü dilliliği ve davranışlarına da dayanmalı ve öfçeyi dindirmeli ve insanların ahlaki ayıplarını göz ardı etmeli. Tabii ki dostların ayıplarını görmezden gelmek ise onları giderme sorumluluğunu azaltmaz. Değerli dinleyiciler, Nehçül Belâğa Öğütleri 6. Hikmet İyi Huylu Olmak isimli programımızı dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Tahran Cuma namazı hatibi Amerikan liderlerinin tutarsız davranışlarına atıfta bulunarak İslam cephesinin küstahlık ve aşırı talepler karşısında dimdik durdu ve direndiğini belirtti. Dünyanın sanayileşmiş 7 ülkesinden oluşan G7 grubu Amerika'nın anlaşmaya sadakatsizliğini ve nükleer anlaşmadan çekilmesini dikkate almadan İran'a nükleer müzakereleri yeniden başlatma çağrısında bulundu. Avrupa Komisyon Sözcüsü diplomasiyi İran'ın nükleer dosyası için tek kalıcı çözüm olarak gördüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Nevruz bir kutlamadan öte milletler arası dostluğun sembolüdür dedi. İran Büyükelçisi Rusya ile sürdürülebilir kalkınmaya vurgu yaptı. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği Yardımcısı, İranlı kadınlar daha adil bir gelecek inşa etmekte kararlı olduğunu belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.